Ayrım 6, sayfa 70. 9. 3 gün daha orada burada iş aradık. Yemek saatlerinde benim odama dönüp miktarı gittikçe azalan bir çorba ve ekmekle karın doyuruyorduk. İki umut ışığı vardı. Birincisi, Boris Kongorde alanı yakınlarında Hotel X'te bir iş bulabileceğini duymuştu. İkincisi, ticaret sokağındaki yeni restoranın patronu nihayet dönmüştü. Öğleden sonra onunla görüşmeye gittik. Yolda Boris, oradaki işe alınırsak biriktireceğimiz muazzam paralardan ve lokantacının üzerinde iyi bir izlenim bırakmanın öneminden söz etti. Dış görünüş, dış görünüş her şeydir, mon ami. Bana yeni bir elbise ver. Akşam yemeğine kalmaz, sana 1.000 frank ödünç bulurum. Ne demeye, paramız varken yeni bir yakalık almadım. Bu sabah yakalığımı tersine çevirdim ama neye yarar? İki tarafı da kirli. Sence açlığın belli oluyor mu Monami? Solgunsun. Cezasını versin. Ekmek ye patatesi. Başka türlü görünebilir misin? Elbette aç görüneceğim. İnsanlar da aç birini görünce onu tekmeleme isteğine kapılıyorlardır. Dur. Bir kuyumcu vitrinin önünde durdu. Kan gelsin diye yanaklarını sert sert tokatladı. Sonra kızaran yerler daha solmadan hızla restorana girip kendimizi patrona tanıttık. Patron kısa boylu, tombalak, çok saygıdeğer görünümlü bir adamdı. Dalgalı saçları ağarmıştı. Flanelden çift düğmeli şık bir takım giymiş, bir koku sürünmüştü. Rus ordusunda albay olduğunu Boris'ten öğrenmiştim. Karısı da oradaydı. Gudubet, şişko bir Fransız kadını. Ölü beyazı yüzü. Kıpkırmızı dudaklarıyla bana yanına domates konmuş soğuk dana söğüşünü hatırlattı. Patron Boris'i dostça karşıladı. Birkaç dakika Rusça konuştular. Ben arkada duruyor, bulaşıkçılık deneyimlerim konusunda kuyruklu yalanlar hazırlıyordum. Sonra patron bana doğru geldi. Boynu bükük, köle gibi görünmeye çalıştığım için kendimi rahatsız hissederek ayaklarımı sürüye sürüye ilerledim. Boris beni plonjör, dipnot, otel, lokanta bulaşıkçısı, dipnot bitti. Kölenin kölesidir diye doldurmuştu. Patronun bana pislikmişim gibi davranacağını sanıyordum. Sıcak bir davranışla elimi kavrayınca şaşırdım. Demek İngilizsiniz dedi. Ne iyi, golf oynayıp oynamadığınızı sormama gerek yok değil mi? Certain neymen, dipnot. Aa, elbette, dipnot bitti diye karşılık verdim. Benden bu yanıtın beklendiğini anlamıştım. Öteden beri hep golf oynamayı istemişimdir. Bana birkaç temel vuruş göstermek lütfunda bulunur musunuz azizim? Herhalde Rusların iş yaşamına atılmaları da böyle oluyormuş. Ben ağaç değnekle maden uçlu sopanın ayrımlarını açıklarken dikkatle dinledi. Sonra birden her şeyin entendu. Dipnot yolunda kararlaştırılmış tamam. Dipnot bitti. Olduğunu söyleyiverdi. Restoran açılınca Boris metrodotel olacakmış. Ben de planjör. Ama işler iyi giderse tuvalet bakıcılığına da yükselebilirmişim. Ne zaman açılacak diye sordum. Patron gösterişli bir tavırla 2 hafta sonra tam bugün diye karşılık verdi. Elini sallaması, sallarken sigarasının külünü silkmesi hep gösterişli, görkemliydi. 2 hafta sonra bugün öğle yemeğine yetişecek, sonra pek göze görünür bir övünçle bize restoranı gezdirdi. Küçükçe bir yerdi. Bir barı, bir yemek salonu vardı. Orta büyüklükte bir ev banyosundan daha kabaca olmayan da bir mutfağı. Patron restoranı uydurma bir pitoresk stilde dekore ediyordu. Kendisi buna Norman diyordu. Alçı üzerine yapay tahta yapıştırılmış şeyler vardı. Adını da bir orta çağ havası vermek için Jean Cottard Hanı koymak niyetindeydi. Mahallenin tarihi konusunda yalanlarla dolu bir el ilanı bastırmıştı. Bir sürü uydurma şey. Yok restoranın yerinde eskiden bir han varmış. Yok Charlemagne o handa kalırmış. Patron bu buluşundan pek hoşnuttu. Barado salondan, dipnot, salon, yaşayan ressam ve heykeltıraşların yıllık sergisi. Dipnot bitti. bir ressama açık saçık resimler yaptırıyordu. Sonunda ikimize de pahalı birer sigara verdi. Biraz daha konuştuktan sonra evine gitti. İçimde güçlü bir sezi bu restoranttan bize hayır gelmeyeceğini söylüyordu. Patron bana madrabazın biri gibi gelmişti. Üstelik beceriksiz bir madrabaz. Arka kapının çevresinde dolaşan ve alacaklı oldukları kesinlikle belli iki adam görmüştüm. Fakat bir kez daha metrodotellik düşlerine kapılan Boris'in hevesi kırılacak gibi değildi. Düze çıktık. Olsa olsa 15 gün daha dayanacağız. 15 gün nedir ki? Je m'en fais. Dipnot, takmam bile. Dipnot bitti. 3 hafta sonra bir kadınla birlikte olacağımı düşünüyorum da acaba esmer mi olur, sarışın mı? Aman, pek sıska olmasın da ne olursa olsun. Bundan sonra 2 kötü gün geçirdik. Ancak 60 santim paramız kalmıştı. Onunla yarım kilo ekmek. Bir de yerken üstüne sürmeye bir baş sarımsak aldık. Ekmek sarımsak sürülürse ağızda sürekli bir tat kalır ve insana kısa süre önce yemek yemiş hissi verir. Günün önemli bir bölümünü Jardin de Plants'ta, dipnot, bitki bilim bahçesi, dipnot bitti, geçirdik. Boris evcil güvercinlere taş atıp durdu ama hep ıskalıyordu. Sonra eski mektup zarflarının arkalarına yemek listeleri yazdık. Yiyecekten başka bir şey düşünemeyecek, düşünmeye çabalamayacak kadar açtık. Boris'in epeyce titiz bir seçimden sonra yazdığı akşam yemeği menüsünü hatırlıyorum. 12 tane istiridye, borç çorbası, pancar köküyle yapılan tatlımsı kırmızı renkte üzeri terbiyeli çorba, karides, en cassolare, dipnot, tencerede haşlama, dipnot bitti. Bir piliç, buğday yumuşatılmış kuru üzümlü sığır eti, taze patates, bir salata, böbrek yağlı bir çörek, Roquefort peyniri, bir de Burgonya şarabı ve biraz da eski konyak. Boris'in yiyecek beğenisi uluslararasıydı. Daha sonra durumumuz düzeldiğinde neredeyse buna yakın yiyeceği hiç de zorlanmadan yediğini gördüğüm oldu. Paramız bitince iş aramayı bıraktım. Bir gün daha ağzıma hiçbir şey girmeden geçti. Jean Cotard Hanı'nın gerçekten açılacağına inanmıyordum. Herhangi bir umudum da yoktu ama yatağa uzanıp yatmaktan başka bir şey yapamayacak kadar isteksiz ve güçsüzdüm. Sonra talih birden döndü. Gece saat 10 sularında sokaktan telaşlı bir bağırış duydum. Kalkıp pencereye gittim. Aşağıda Boris bastonunu sallayarak neşeyle gülüyordu. Önce cebinden bir somun saç örgüsü ekmek çıkarıp bana fırlattı. Sonra "Mon ami, mon cher ami, kurtulduk!" diye bağırdı. Ayda 500 frank ve yemek. Bugün orada çalıştım. Aman tanrım, nasıl da yedim. Ağrıyan ayağıyla belki 12 saat çalıştıktan sonra ilk yaptığı şey benim otele kadar 3 kilometre yürüyüp bana müjde vermek olmuştu. Dahası var, ertesi gün öğleden sonra kendisinin izin saatinde Tüleris bahçesine gidip kendisini beklememi söyledi. Belki bana biraz yiyecek yürütebilirmiş. Sözleştiğimiz saatte Boris'i bir tahta sırada oturur buldum. Ceketinin düğmelerini çözüp gazete kağıdından yapılmış kocaman eğri bürü bir paket çıkardı. Pakette birbirine karışmış durumda dana kıymasından bir yemek, bir parça komembert peyniri, ekmek, bir de ekler pasta vardı. Boris, voila, dipnot, al bakalım, dipnot bitti, dedi. Senin için kaçırabildiğimin hepsi bu kadar. Kapıcı gözü açık domuzun biri. Herkesin gelip geçtiği bir yerde, hele cici bici kızlarla dolu Tüleris bahçesinde gazete kağıdının içinden yemek yemek hoş bir şey değildir ama böyle şeylere aldırmayacak kadar açtım. Ben yerken Boris otelin ofisinde çalıştığını, ofis işinin oteldeki en aşağı görev olduğunu, bir garson için korkunç bir aşağılanma sayılacağını, fakat Jean Cotard Hanı açılıncaya kadar idare edeceğini anlatıyordu. Bu arada ben de her gün onunla Tüleris'te buluşacakmışım. Göze alabildiğince yemek kaçıracaktı. 3 gün böyle sürdürdük. tümü çalınmış olan yiyeceklerle beslendim. Sonra sıkıntılarımız bitti. Çünkü planjörlerden biri X otelinden ayrılmış. Boris'in tavsiyesi üzerine onun yerine beni aldılar. 10. X oteli çok büyük ve görkemli bir yerdi. Klasik yapıda bir cephesi vardı. Personel kapısı yandaydı. Oradan fare deliği gibi karanlık bir koridora giriliyordu. Saat 7'ye çeyrek kala otele gittim. Pantolonları yağlı birçok adam aceleyle geliyor. Fakat bir yazıhanede oturan kapıcının denetiminden geçip içeri giriyorlardı. Ben bekledim. Az sonra şef de personel, dipnot, personel şefi, dipnot bitti. Bir çeşit müdür yardımcısı gelip bana sorular sormaya başladı. İtalyandı. Yuvarlak, renksiz ve fazla çalışmaktan serseme dönmüş bir yüzü vardı. Deneyimli bir bulaşıkçı olup olmadığımı sordu. Deneyimliyim deyince ellerime baktı ve yalan söylediğimi gördü. Fakat İngiliz olduğumu duyunca durum değişti. Adam beni işe aldı. İngilizce konuşmamızı ilerletmek için birini arıyorduk dedi. Müşterilerimiz hep Amerikalı. Bildiğimiz bütün İngilizce'de burada söylediği sözcük Londra'da yumurcakların duvarlara yazdığı sözlerdendi. Yararlı olabilirsiniz, aşağı gelin. Beni helezon biçimi bir merdivenden indirip çok aşağılarda dar bir koridora götürdü. Tavan öylesine basıktı ki bazı yerlerde eğilmek zorunda kalıyordum. İçerisi insanı boğacak kadar sıcaktı. Ayrıca son derece karanlıktı. Sadece metrelerce arayla takılmış ampullerden ölgün sarı bir ışık geliyordu. Kilometrelerce uzunlukta karanlık bir labirentten geçiyormuş gibi geldi. Aslında sanırım birkaç yüz metrelik bir mesafeydi. Bir geminin makine dairesine giden yolları andırıyordu. Aynı sıcaklık, aynı sıkışıklık ve sıcak yiyecek dumanı ve tıpkı gemi makinalarının çıkardığı ses gibi bir uğultu, homurtu, sesler mutfak fırınlarından geliyormuş. Bir takım depolardan geçerken küfürler duyduğumuz oldu. Ateşin kırmızı pırıltısını gördüğümüz oldu. Bir keresinde bir buzhanenin dondurucu hava akınını duyduk. Bir ara yürürken sırtıma sert bir şey çarptı. Mavi önlüklü bir hamalın taşıdığı 50 kiloluk bir buz kalıbıymış. Ondan sonra omuzuna koca bir dana parçası yüklemiş bir çocuk geçti. Yanağını o nemli, süngersiz çiğ ete bastırmıştı. Soe to idiot. Dipnot, çekil yoldan salak. Dipnot bitti diye bağırarak beni kenara itip acele acele geçiyorlardı. Duvardaki ampullerden birinin altına birisi çok okunaklı bir yazıyla "Kışın bulutsuz gökyüzü bulursun da X otelinde kızlığını yitirmemiş kız bulamazsın" yazmıştı. Garip bir yere benziyordu. Koridorlardan biri çamaşırhaneye açılıyordu. Yaşlı, kuru kafa görünümlü bir kadın bana lacivert bir önlükle bir yığın bulaşık bezi verdi. Sonra şef de personel beni daracık bir yere soktu. Adeta mahzenin altında mahzen gibi bir şeydi. Bir bulaşık yıkama yeriyle birkaç gaz ocağı vardı. Tavan ayakta dik duramayacağım kadar alçaktı. Isı da belki 110 Fahrenheit derecedeydi. Şef de personel görevimin yukarıda küçük bir yemek odasında yiyen otel yöneticilerinin yemeklerini getirmek, o odayı temizlemek ve tabak çanaklarını yıkamak olduğunu anlattı. O gidince bir garson, o da İtalyanmış, kapıdan yabanıl kıllı kafasını uzatıp beni süzdü. İngiliz misin ha? İyi, burası benden sorulur. İyi çalışırsan, eliyle şişeyi başına diker gibi bir hareket yaptı ve ağzıyla bir şey emer gibi bir ses çıkardı. Çalışmazsan kapıya birkaç tekme attı. Senin boynunu kırmak bana göre yere tükürmekten daha zor değildir. Bir patırtı çıkarsa bana inanırlar, sana değil. Ayağını denk al. Bundan sonra oldukça hızlı bir tempo ile işe koyuldum. Bir saat kadar bir ara dışında sabahın 7'sinden gece 9 çeyreğe kadar işim vardı. Önce tabakları yıkama, sonra otel yöneticilerinin yemek salonunun masalarını ve yerleri silme, sonra bardakları ve bıçakları parlatma, sonra yemeği alıp yukarı çıkarma, sonra yine tabakları yıkama, sonra yeniden yemek alıp gelme, sonra yeniden tabak yıkama. kolay işti. Yemekleri almak için mutfağa girdiğim zamanların dışında kalan bölümüne rahatça alıştım. Mutfak daha önce ne gördüğüm ne gözümde canlandırdığım bir şeye benziyordu. Boğucu, alçak tavanlı bir mahzen biçiminde bir cehennemdi. Ocaklardan ötürü kıpkırmızı bir ışık altındaydı. Duyulan küfürlü bağırış çağrışlar ve tencere tava gürültüleri insanı sağır edecek derecedeydi. O kadar sıcaktı ki fırınların dışında madensel ne varsa bir bezle örtülüydü. Orta yerde ocaklar bulunuyordu. Beyaz başlıkları olsa da yüzlerinden ter damlayan 12 tane aşçı. Ocakların başında koşuşturup duruyordu. Ocakları çevreleyen tezgahın önünde elleri tepsili bir sürü garson ve planjörden büyük bir patırtı çıkıyordu. Bellerine kadar çıplak aşçı yamakları bir yandan ateşleri harlı tutuyor, bir yandan dev tavaların dibini kazıyorlardı. Acelesi olmayan tek kişi yoktu. Herkes adeta tutuşmuş gibiydi. Koca bıyıklı, kıpkırmızı ve ince bir adam olan aşçıbaşı orta yerde dikilmiş durup dinlenmeden çamarş, döşöf, bronilez, çamarş, ön, şötombriyan, au, pomers, söpes. Dipnot, iki karıştırma yumurta, iki, bir buğda patatesli, şötombriyan, bir. Dipnot bitti diye bağırıyordu. Bu bağırmalarını ancak bir planjöre sövmek için ara veriyordu. Üç tezgah vardı. Mutfağa ilk girişimde tepsimi yanlış tezgaha götürmüştüm. Aşçıbaşı bana doğru geldi, bıyıklarını burdu. Sonra beni yukarıdan aşağı süzdü. Kahvaltı aşçısını eliyle çağırıp beni gösterdi. Görüyor musun şunu? Artık planjör diye bunları gönderiyorlar. Nereden geldin sen salak? Charenton'dan herhalde. Charenton'daki büyük tımarhaneyi kastediyordu. İngiltere'den dedim. Anlamam gerekirdi. Peki, Monsieur Monsieur Inglas, dipnot, azizim İngiliz beyefendi. Size bir orospu çocuğu olduğunuzu bildirebilir miyim? Şimdi siktir bakayım öteki tezgaha, senin yerin orası. Mutfağa her gidişimde böyle karşılanıyordum. Çünkü her seferinde bir yanlış yapıyordum. Benden iyi iş bilmem bekleniyordu. Bundan ötürü de küfür işitiyordum. Bir gün sırf merakımdan gün boyu bana kaç kez makaro, dipnot, pezevenk, dipnot bitti, dediler diye saydım. 39 kez demişler. Saat 4:30'da İtalyan çalışmamı kesebileceğimi söyledi. Fakat sokağa çıkmaya değmezmiş çünkü saat 5'te yeniden işbaşı yapıyormuşuz. Bir sigara içmek için çamaşırhaneye gittim. Tütün içmek kesinlikle yasaktı ama Boris bu iş için tek emin yerin çamaşırhane olduğunu bana daha önce söylemişti. Aradan sonra yine çalıştım. 9'u çeyrek geçe garson kapıdan başını uzattı ve tabak çanağın gerisini bırak dedi. Bütün gün bana domuz, pezevenk filan dedikten sonra birdenbire böyle dostça davranması beni şaşırtmıştı. Karşılaştığım o küfürlerin beni bir çeşit denemeden geçirmekten başka bir amaçla kullanılmadığını anladım. Garson, olacak, mon petit, dipnot, evlat, oğlum, dipnot bitti, dedi. Tunepa de Brolart, dipnot, açık göz değilsin, dipnot bitti. Ama pekala çalışıyorsun, yukarı gel de yemek ye. Otel hepimize ikişer litre şarap hakkı tanıyor. Ben bir şişe daha çaldım, bir iyi zom oluruz. Otel yöneticilerinden artanlarla çok güzel bir akşam yemeği yedik. Kafayı bulunca garson bana gönül işlerini anlattı. İtalya'da bıçakladığı iki adamdan söz etti. Askerlikten nasıl yakayı sıyırdığını açıkladı. Bir kez tanıdıktan sonra insanın seveceği bir kimseydi. Her nedense bana Benvenuto Cellini, dipnot, İtalyan yoğurtu ustası, değerli maden işleyicisi ve yazın adamı, 1500-1571, dipnot bitti. Anımsatıyordu. Yorgundum, ter içindeydim. Fakat iyice karnımı doyurduğum bir günün sonunda kendimi yepyeni bir insan gibi hissediyordum. Yapılacak şey zor gibi görünmüyordu. Bu işin bana uygun geleceğini tahmin ediyordum. Ne var ki sürekli olup olmayacağı belli değildi. bir günlüğüne 25 franka ekstra diye çalıştırmışlardı. Suratsız kapıcı parayı saydı, 25 santim eksikti. Sigorta için dedi. Yalan söylediğini sonradan öğrendim. Sonra yazıhaneden koridora çıktık. Bana ceketimi çıkarttırıp dışarı yiyecek kaçırıp kaçırmadığımı denetlemek için inceden inceye üzerimi aradı. Bundan sonra şef de personel oraya çıkıp benimle konuştu. Çalışmaya gönlüm olduğunu görünce o da garson gibi yumuşamıştı. İsterseniz size sürekli bir iş veririz dedi. Baş garson bir İngiliz'e küfür etmekten hoşlanacağını söylüyor. Bir aylık anlaşma imzalar mısınız? Sonunda iş bulunmuştu. Üstüne atılmaya hazırdım ama 15 güne kadar açılacak Rus lokantasını hatırladım. Bir ay çalışmaya söz verip yarı yolda bırakmak pek dürüst bir şey gibi gelmedi. Başka iş olasılıklarım olduğunu söyledim. 15 günlüğüne bağlantı yapabilir miydim? Bunu duyunca şef de personel omuzlarını silkti. Otelin yalnızca aylık işçi aldığını söyledi. Elbette işe girme olasılığımı yitirmiştim. Anlaştığımız gibi Boris beni Rivoli sokağının kemerlerinin altında bekliyordu. Olayı anlattığımda çok kızdı. Kendisini tanıdığımdan beri ilk kez kibarlığı elden bırakıp bana koçuk diye bağırdı. Aptal, aptalın teki. Hemen silkip atacak idiysen sana niye iş buldum ben sanki? Nasıl olur da öteki lokantanın lafını edecek kadar kaçık olabilirsin? Bir aylığına söz verip başka hiçbir şey demeyecektin. Bırakmak zorunda kalabileceğimi söylemek daha dürüst geldi diye karşılık verdim. Dürüst, dürüst gelmiş. Dürüst, plonjör diye bir şeyi kim duymuştur acaba? Mon ami? Birden yakamı kavradı ve çok ciddi bir sesle "Mon ami" dedi. Bütün gün şurada çalıştın. Otelde çalışmanın ne olduğunu gördün. Bir plonjörün onur diye bir şey taşıyabileceğini aklın kesiyor mu? Hayır, kesmiyor herhalde. Peki o halde hemen geri dön ve şef de personele bir ay çalışmaya hazır olduğunu söyle. Öteki işi bırakacağım de. Sonra bizim lokanta açıldığında çıkar gideriz. Peki sözleşmeyi bozarsam alacağım ne olur? Boris benim bu kadar aptal oluşuma kızıp bağırırken bastonunu da kaldırıma vuruyordu. Gündelik iste. O zaman bir soyu bile kaybetmezsin. Sözleşmesini bozdu diye bir planjörü mahkemeye verirler mi sanıyorsun? Planjör hakkında dava açılamayacak kadar aşağı bir varlıktır. Acele acele geri döndüm. Şef de personeli bulup bir ay çalışacağımı söyledim. Sözleşmemi yaptı. Bu planjör ahlakı konusunda aldığım ilk ders oldu. Dürüstlükle ilgili bir takım kuruntulara kapılmakla ne kadar aptallık ettiğimi sonradan anladım. Büyük oteller çalıştırdıklarına karşı çok acımasızdır. İşlerin gereğine göre adam alıp adam çıkarırlar. Turist mevsimi bitince hepsi personelinin %10'una hatta belki daha fazlasına yol verir. Son anda verdiği bir kararla işten ayrılanın yerine birini bulmakta da herhangi bir güçlük çekmezler. Çünkü Paris ortada kalmış otel işçisiyle doludur. 11. Sonunda sözleşmemi bozmak zorunda kalmadım. Çünkü Jean Cotard Han'ından 6 haftadan önce bir ses çıkmadı. Bu süre içinde X otelinde çalıştım. Haftada 4 gün. Kahvaltı ofisindeydim. Bir gün 4. katın garsonuna yardım ediyordum. Bir günde yemek salonunun kadın bulaşıkçısının yanında çalışıyordum. İşim rast gitmişti. İzin günüm pazardı. Fakat ara sıra hastalanan birinin yerine bakmam gerekince pazarda çalıştığım oldu. Çalışma süresi 7'den 2'ye, 5'ten 9'a olmak üzere günde 11 saatti. Fakat yemek salonunun bulaşığıyla görevli olduğum günlerde 14 saatlik bir iş günüm vardı. Paris'te bir plonjörün olağan ölçülerine göre bunlar pek kısa süreler sayılır. Yaşamın tek zorluğu bodrum katının labirente benzer koridorlarındaki korkutucu sıcak ve havasızlıktı. Bunun dışında büyük ve çok düzenli olan otel rahat sayılabilirdi. Kahvaltı ofisimiz 27 kadem tabanında, 8 kadem yüksekliğinde karanlık bir bodrumdu. Kahve kapları, ekmek kesiciler ve benzeri şeylerle o kadar doluydu ki insan bir şeye çarpmadan zor hareket edebiliyordu. Tek bir ölgün elektrik ampulü ve 4-5 gaz ocağından çıkan ürkütücü kızıllıkta aydınlatılıyordu. Bir termometre vardı. Hiçbir zaman 110 Fahrenheit derecenin altına düşmedi. Günün bazı saatlerinde 130'a yaklaştığı olurdu. Bir uçta 5 tane servis asansörü, öteki uçta buzluk vardı. Sütü, tereyağını orada saklardık. Buzluğa girince insan birden 100 derece daha soğuk bir yere adım atmış oluyordu. Bu bana Grönland'ın buz tutmuş dağlarıyla Hindistan'ın mercan resiflerinden söz eden bir marşı anımsatıyordu. Kahvaltı ofisinde Boris ile benden başka iki kişi daha çalışıyordu. Biri dev gibi bir öfkesi burnunda bir İtalyan olan Mario idi. Mario opera sanatçıları gibi jestler yaptığı için şehrin orta yerindeki bir trafik polisine benzerdi. Öteki kıllı, kaba, saba, hayvan gibi bir herifti. Macar derdik ama galiba Transilvanyalıydı. Hatta belki daha uzak bir yerdendi. Macar'dan başka hepimiz cüsseli kimselerdik. Bu nedenle sıkışık saatlerde hep birbirimize çarpıyorduk. Kahvaltı ofisinde iş kah artıyor, kah azalıyordu. Hiçbir zaman işsiz kalmıyorduk ama asıl çalışma 2 saatlik patlamalar halinde geliyordu. Bu en sıkışık zamanlara ünkop döfe, dipnot, aşçılık terimi, her şeyin pişmekte olduğu an, dipnot bitti derdik. Birincisi saat 8'de müşterilerin uyanıp kahvaltı istemeleriyle başlıyordu. Saat 8'de tüm bodrum katında kap kacak gürültüleri, bağırıp çağırmalar başlıyordu. Her yandan ziller çalıyor, lacivert önlüklü adamlar koridorlarda koşuşturuyorlardı. Servis asansörlerimiz hep birden gürültüyle aşağı iniveriyor. 5 katın garsonları asansör boşluklarından aşağıya İtalyanca küfürler savuruyorlardı. Görevlerimizin tümü şimdi belleğimde değil ama çay, kahve ve kakao pişirmek, gidip mutfaktan yiyecekleri, mahzenden şarapları, yemek salonundan meyveleri getirmek, ekmek kesmek, ekmek kızartmak, tereyağını lüle biçiminde kıvırmak, reçelleri küçük tabaklara eşit ölçüde koyup hazırlamak, süt kutularını açmak, şekerleri saymak, yumurta haşlamak, yulaf unu lapasını pişirmek, buz kırmak ve kahve öğütmek bizim görevlerimiz arasındaydı. Bütün bunları da 100-200 müşteri için yapıyorduk. Aşağı yukarı mutfak 30 metre, yemek salonu 60-70 metre uzunluğundaydı. Servis asansörüne yerleştirdiğimiz her şeye bir fiş kesmek, fişi dikkatli doldurmak zorundaydık. Tek bir parça şekerin yitirilmesi bir sorun yaratırdı. Bu işlerden başka personeleri de kahve ve ekmek veriyor, yukarıdaki garsonlara yemek koşturuyorduk. Hesapladığıma göre bu işte çalışan bir kimsenin günde 15 mil kadar yürümesi ve koşması gerekiyordu. Yine de işin yükü bende değil, zihindeydi. Dışarıdan bakınca şu aptalca tabak yıkama işi kadar kolay bir şey yoktur denebilir. Fakat aceleyle yapıldığında insanı şaşırtacak kadar zordur. Bir yığın iş arasında oradan oraya sıçrayıp durmak zorunda kalırsınız. Sanki bir deste iskambil kağıdını saate karşı bir hızla sıraya koyuyor gibi olursunuz. Örneğin ekmek kızartırken pat bir servis asansörü iner, içinde bir fiş. Çay, francala ve 3 çeşit reçel istiyorlardır. Aynı anda bir pat daha, bundan da karıştırma yumurta, kahve ve greyfurt isteniyor. Yumurtalar için mutfağa, meyve için yemek salonuna koşulacak, ekmekler yanmadan geri dönebilmeniz şimşek hızıyla koşmanıza bağlıdır. Bu arada çay unutulmayacak, kahve unutulmayacak, 5-6 siparişin daha beklediği unutulmayacak. Bu arada kaybolmuş bir şişe soda için patırtı çıkaran bir garson da insanın peşinde olabilir. Bir de onunla tartışılacak. Bu işler sanıldığından çok zeka ister. Mario güvenilir bir kahvaltı garsonunun ancak 1 yılda yetiştiğini söylerdi. Kuşkusuz bu söylediği doğruydu. 8 ile 10.30 arasındaki süre olağan çizgilerin dışında bir çeşit ateşli hastalık nöbetiydi. Bazen sanki önümüzde yaşayacak 5 dakika kalmış gibi didinirdik. Bazen de siparişler, buyruklar birden kesilir, bir an sessiz ve dingin kala kalırdık. Öyle anlarda döşemeyi süpürür, yere taze talaş döker, şarap, kahve, çay kaplarının içlerinde biraz nemleri kaldığı sürece başımıza diker, boşaltırdık. Çoğu zaman çalışırken bir buz kalıbı kırıp bir parça buz emerdik. Gaz ocaklarının bulunduğu yerdeki sıcaklık insana bulantı verecek kertedeydi. Gün boyu koca koca bardaklarla bir şeyler içerdik. Bir iki saat içinde önlüklerimiz bile terden sırılsıklam olurdu. Bazen siparişleri karşılamakta o kadar gecikmiş olurduk ki yetiştirme umudumuzu yitirirdik. Müşterinin kahvaltı etmeden çıkıp gitme tehlikesi belirirdi. Her defasında Mario bizi bu zor durumdan kurtarırdı. 14 yıl bu işte çalışmıştı. İki işin arasındaki bir saniyeyi boşa geçirmeme becerisini gösterirdi. Macar çok salaktı. Ben ise deneyimsizdim. Boris ise biraz hasta bacağından ötürü biraz da garsonluk yaptıktan sonra bu kahvaltı işine düşmüş olmaktan utandığı için kaytarmaya bakardı. Fakat Mario olağanüstüydü. Küçücük kahvaltı ofisinde bir yandan koskoca kollarından birini bir kahve ibriğini doldurmak, öteki yumurta haşlamak için uzanırken bir yandan da gözünü kızaran ekmeklerden ayırmadan Macar'a buyruklar yağdırması, bu arada Rigoletto'dan bölük bölçük parçalar söylemesi her türlü övgüyü aşacak bir gösteriydi. İşveren de Mario'nun değerini biliyor. Ona bizler gibi 500 değil 1000 frank aylık veriyordu. Kahvaltı koşuşturması saat 10.30'da biterdi. O zaman kahvaltı ofisinin masalarını temizler, yerleri süpürür, bakırları ovardık. Uygun sabahlarda teker teker çamaşırhaneye gidip bir sigara tüttürürdük. Bu süre boş zamanımızdı. Elbette görece olarak boş dönebilir. Yoksa öğle yemeği için ancak 10 dakika vaktimiz vardı. Hiçbir zamanda o 10 dakikayı kesintisiz kullanamıyorduk. Müşterilerin öğle yemeği saati olan 12 ile 2 arası da kahvaltı saati gibi bir karmaşa dönemiydi. İşimizin büyük bölümü mutfaktan yemek almak, yani aşçılardan sürekli engluat, dipnot, kalaylanma, dipnot bitti, işitmekti. Öğle yemeğine kadar 4-5 saat ocak başında terlemişler, cinleri başlarına fırlamıştı. Saat 2 olduğumu birdenbire özgür insanlar oluverirdik. Önlüklerimizi fırlatıp ceketlerimizi giyer, kendimizi kapıdan dışarı atardık. Paramız varsa en yakın bistroya yumulurduk. Bodrum katının cehennem sıcağından sokağa çıkış pek afallatıcı bir şeydir. Ortalık insanı kör edecek kadar aydınlık, donduracak kadar soğuk gelir. Kuzey kutbu yazı gibi bir şey. Ter ve yiyecek kokularından sonra meğer insan benzin kokusunu ne hoş bulurmuş. Bazen bistroda aşçılarımıza, garsonlarımıza rastlardık. Bize dostça davranırlardı. İçki ısmarladıkları bile olurdu. Binanın içinde onların kölesiydik ama otelcilik geleneklerine göre mola saatlerinde herkes eşitti. İşitilmiş engülatların geçerliliği kalmıyordu. Beşi çeyrek geçe otele dönüyorduk. 6.30'ya kadar sipariş gelmezdi. O süreyi çatal, kaşık takımlarını parlatarak, kahve kaplarını temizleyerek, çeşitli başka işler yaparak geçiriyorduk. Ondan sonra günün en büyük koşuşturması, yani akşam yemeği faslı başlardı. Şu akşam yemeği saatini anlatabilmek için bir süreliğine Zola olabilmek isterdim. Durum şöyle özetlenebilir. Sayıları 100 ile 200 arasında insan. Her biri 5-6 kaplık ayrı ayrı yemekler istiyor. Ve sayıları 50 ile 60 arasında değişen insan da o yemekleri pişirmek, yedirmek, sonra da geride kalan savaş alanını temizleyip düzenlemek zorunda. Yemek işinde çalışmış herkes bunun ne olduğunu anlar. İşin 2 kat arttığı o sırada bütün personel yorgun olur. Bir bölümü de sarhoştur. Bu konuda sayfalar doldursam tam bir fikir vermeme yetmez. Daracık koridorlarda oraya buraya seyirtmeler, çarpışmalar, bağırmalar, meyve sandığı tepsi, buz kalıbı gibi şeylerle baş etmeye çalışmalar, sıcak, karanlık, insanın karşı koymaya zaman bulamadığı yaralayıcı söz saldırıları, bütün bunlar anlatıma sığmayacak şeylerdir. Otelin bodrum katında ilk kez inen biri bir tımarhane koğuşuna dönüştüğünü sanır. Ancak sonraları bir otelin işleyişini öğrendikten sonra bütün bu karmaşanın içinde bir düzen olduğunu gördüm. 8:30'da iş birdenbire dururdu. 9'a kadar serbest kalamazdık ama kendimizi boylu boyunca yere atıp bacaklarımızı dinlendirirdik. Buzluğa gidip bir şey içemeyecek kadar güçsüz olurduk. Bazen şef de personel bira şişeleriyle gelirdi. Çünkü çok çetin günlerde otel bize fazladan bir bira veriyordu. Bize verilen yiyecek ancak yenebilir düzeydeydi. Tat aramamak gerekiyordu. Fakat yönetim içkide pintilik etmezdi. Her birimize günde 2 litre şarap hakkı tanıyordu. Çünkü kendisine 2 litre şarap verilmeyen bir planjörün 3 litre çalacağını biliyorlardı. Şişe dibindekiler de bize kalırdı. Bu nedenle çoğu zaman fazlasıyla içmiş olurduk. Bu da iyi bir şeydi. Çünkü az buçuk sarhoş biri hızlı çalışıyor gibi görünürdü. Haftamın 4 günü böyle geçiyordu. Öteki 2 iş günümden biri daha iyi, öteki daha kötüydü. Bir hafta bu yaşamı sürdürdükten sonra dinlenme gereksinimi duydum. Cumartesi'yi pazara bağlayan geceydi. Bizim bistroda herkes kafayı çekiyordu. Önümde boş bir günüm var diye ben de onlara katıldım. Hepimiz gecenin ikisinde sarhoş olmuş durumda, ertesi gün öğleye kadar uyuma niyetiyle gidip yattık. Saat 5:30'da birden uyandırıldım. Başucumda otelden gönderilen bir gece
üzerimden yorganı çekip beni sert bir biçimde sarstı.
Kalk diyordu. Tout est bien, sole la cuel e. Dipnot. İyice zom olmuşsun ha? Zararı yok, aldırma. Otelde bir kişi eksik. Bugün çalışacaksın. Neden çalışacakmışım diye karşı koydum. Bugün benim izin günüm. İzin günü falan dinlemezler, iş beklemez, kalk. Kalkıp sokağa çıktım, belim ağrıyordu. Kafama kızgın kor doldurmuşlardı sanki. Bir günlük çalışmaya dayanamam gibi geliyordu. Ama bodrum katında bir saat geçirdikten sonra bir de baktım ki o hamam sıcağı insanın bütün içtiğini ter yoluyla dışarı atarmış meğer. Planjörler işte bunu bilirler ve buna güvenirler. Şarabı bardak bardak devirip fazla zararını görmeden terle dışarı atmak. O adamların yaşamda çektiklerinin bir karşılığıdır.